Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abaday'la gündem size hoş geldiniz. Bugünkü konuğum gazeteci yazar Özlem Ertan. Özlem Ertan'la son kitabı Dolunay Ayini konuşacağız. Özlem merhaba, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk Ali. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
Ne demek? Biz Özlem'le esasında bu yayını Ekim ortasından beri planlıyoruz. Yazar bir arkadaşın olmasının ayrıcalığı kitabı önceden okuyabilme şansına erişmek. Özlem, ben şimdi kitap hakkında spoiler vermeyeyim. O yüzden sen Dolunay Ayini'ne kendin anlat. Senin anlattığın kısımlar üzerinden ben bazı sorular sorayım. Yani işte Ece Hanım'la Aydan'ı katalım ama işin içine.
Tabii
yani
katalım.
Yani İstanbul bölümünü mutlaka alalım. Oradan sormak istediklerim var çünkü.
Tabii ki. Yani aslında Dolunay Ayini bir kadın romanı diyebiliriz. Ana karakterlerin kadın olduğu ve günümüz İstanbul'uyla antik çağ İstanbul'u arasında bir köprü de diyebiliriz aslında romana. Romanın ana karakteri Aydan. Aydan İzmir'de doğup büyüyen bir kız ve hayatında çok trajik olaylar yaşamış çocukluğundan itibaren. Önce babasını kaybediyor, babası intihar ediyor ve daha sonra annesi başka bir adamla evleniyor ve o adam Aydan'ı taciz ediyor çocukluğundan itibaren sistematik olarak. Aslında çok ince ruhlu, sürekli A'yla konuşan, A'yla arasında bir bağlantı olan bir kız. Geceleri kendi yalnız hissettiğinde sürekli A'yla konuşuyor.
Ama orada başka bir ailevi durumlar da var gibi. Hani.
Var yani. Onun hem doğuştan getirdiği bazı şeyler var, hem de kendi içinde böyle anlamlandıramadığı bazı dürtüler var çocukluğunda. Daha sonra annesini de kaybediyor. Yine trajik bir şekilde, onunla hep romanda zaten detaylarını okurlar. Ve bu biraz tabii gotik nitelikleri de olan bir roman. Hayaletler de var bir romanda. Bir akşam annesinin hayaletinin yönlendirmesiyle evden kaçıyor üvey babası uyurken. Ve annesinin dediği yere gidiyor, İstanbul'a, Beyoğlu'na. Ona İstanbul'a, Beyoğlu'na git diyor annesinin hayaleti. Orada onu bulacaksın. O dediği kişinin kim olduğunu bilmiyor. Ama o hayaletin de ona verdiği güçle hızla kalkıp İstanbul'a gidiyor. Kaçıyor evden. Cep telefonunu falan hepsini bırakıyor babası, üvey babası onu bulamasın diye. Ve İstanbul'da Ece Hanım'la karşılaşıyor. İstiklal Caddesi'nde yürürken o içinde bulunduğu kaygı, işte ne yapacağım ben şimdi soruları ve yorgunlukla böyle bir bayılmak üzereyken Ece Hanım onu kaldırıyor ve Ece Hanım onu evine götürüyor. Ece Hanım bir arkeolog, emekli bir arkeolog. Beyoğlu civarında yaşıyor. Tırnacıbaşı sokakta, hani o civarı, o civarda yaşayanların çok iyi bildiği bir sokaktır orası.
Sanırım hani rahmetli eşi de aynı meslekten.
Tarihçi o da, evet. Rahmetli eşi de aynı meslekten. Çok iyi biliyor antik tarihi, işte İstanbul'un antik çağlarını ve özellikle kadınlara çok yardım etmeyi seven bir kadın Ece Hanım. Hali vakti yerinde bir kadın, ailesinden bir hayli varlıklı. Ve hem kadınlara yardım ediyor hem de bu kızcağızın durumunu anlatınca ona hemen yan dairesini veriyor. Sen artık burada yaşa diye, bir ona bir iş buluyor. Böyle kaçak çalışabileceği, sigortasız çalışabileceği. Ve ona hep
antik bulduğu işi de anlatıyor. İstersen anlatalım. O da çünkü romanın arka planı için bence çok önemli bir nokta.
Hangisi dedim, pardon anlayamadım.
Avukatlık bürosu. Hani bu evet. İş. O çünkü romanın arka planı için bence çok çok önemli bir unsur.
Evet o önemli bir unsur. Yani şimdi avukatlık bürosunda çalışıyor Aydan. Ece Hanım'ın avukat bir arkadaşı var. O da böyle kadınlara yardım etmeyi seven, işte şiddet gören kadınların davalarını ücret almadan üstleniyor. İşte onların kadın sığınma evine alınmasına yardımcı oluyor vesaire. Aydan burada sekreterlik yapmaya başlıyor. Ve orada tabii bir sürü kadın vakasına da şahit oluyor, şiddet gören kadınlar. Ama burada ilginç taraf, o esnada Aydan tuhaf rüyalar görmeye başlıyor. Bir de bu işin fantastik kısmı. Tuhaf rüyalar görüyor. Rüyasında eski tapınaklar, işte antik rahibeler, meşale taşıyıcıları, köpekler vesaire ve rüyalarında hep bir adam öldürülüyor. Ondan sonra tabii dehşet içinde rüyadan uyanıyor. Sonra avukatlık bürosuna gidiyor, televizyonu açıyor ya da gazeteye bakıyor. Rüyasında gördüğü kişilerin hakikaten öldürüldüğünü görüyor. Böyle tuhaf bir şeyin içine düşüyor Aydan aslında. Tabii bunu kimseye de anlatamıyor kolay kolay. Yanında çalıştığı avukat hanım, Hilal Hanım, ona da anlatamıyor. Yani İstanbul'da işlenen bu cinayetlerle Aydan'ın nasıl bir bağlantısı var? Aydan neden böyle rüyalar görüyor?
Başka bir gücü daha var yanılmıyorsam Aydan'ın.
Tabii. Aydan yani aslında
onu söylemek istiyor musun, istemiyor musun? Onu
evet,
söyleyeyim
o çok spoiler vermeyelim onu.
Peki.
Yani kendi içsel güçleri olan bir kız, sıradan bir kız gibi gözükmekle birlikte ve kendisi de bunu zamanla keşfediyor zaten. O Ece Hanım'dan dinlediği antik öyküler ve rüyaları aslında ona yol gösteriyor. Tabii de hayaletler. İstanbul sokaklarında rastladığı hayaletler de aslında orada.
Şimdi orada bir şey soracağım. Şimdi romanın güzel birkaç hani alt katmanları da var. Hani bir mitolojik bir boyutu var. Zaten biz senin romanlarından, daha önceki iki romandan bunu biliyoruz. Hani bir mitolojiye, bir fantastik kurguya hani senin kalemin çok kuvvetli o noktalarda yazıyorsun. İstanbul'un geçmiş tarihi var. İstanbul'un tarihinde yaşanan kimi üzücü olaylar var ve bunları hayaletler sayesinde birinci ağızdan aktarıyorsun. Kadına şiddet var.
Evet.
Farklı şeyler var. Yani bu İstanbul'un özellikle o Taksim, İstiklal Caddesi bölgesinin tarihinde mesela senin mesela o bölümleri yazarken neler düşündün veya bu o bölümleri yani ben şurayı bir yazsam bunu yazacağım bir roman olsun dedim mi hiç? Yani o bölümler çünkü böyle bayağı üzerine uğraşılmış, ince ince böyle örülmüş bölümler. Yani onları nasıl canlandırdın kafada? Nasıl o bilgileri topladın? Çünkü ansiklopedik veya akademik bilgiyi roman diline aktarmak da oldukça zor bir iştir.
Tabii zor bir iş yani şey de olabilir, böyle bir didaktik bir şeye de evrilebilir. O açıdan zor bir şey. İşte onu kurguya bir şekilde yedirdim ama zaten karakterler de buna müsaitti yani o bilgileri vermeye. Karakterlerden birinin arkeolog olması. O Beyoğlu tarihiyle ilgili kısımlarda ise tabii orada özellikle işte 6-7 Eylül de var o hayaletlerin bir kısmı. Bir tanesi 6-7 Eylül'de ölmüş bir Rum kadın.
Tabii ve o bölüm çok hani günümüzde de örtüşen belli bir yanı var.
Tabii günümüzde de örtüşüyor. Yani bazı şeylerin aslında bazı zihniyetlerin çok da değişmediğini de aslında düşünebiliyoruz onu okurken. Ben de öyle düşündüm yazarken zaten. O 6-7 Eylül meselesi aslında benim çok uzun zamandır böyle kafamı taktığım ve çok üzüldüğüm bir mesele. İnsanların işte belli bir tertip çerçevesinde bu şekilde saldırıya uğraması, evlerinden atılması, ülkelerini terk etmek zorunda bırakılması vesaire. Ve oradan bir öykü çıktı öyle. Yani Taksim civarı zaten bu tür öykülerin çok yaşandığı bir yer. Orada tabii bir sürpriz karakterler de var. İşte Madame Anahit de şöyle bir araya giriyor. Şu meşhur akordeoncu, o çiçek pasajında akordeon çalan. Onun dışında bir trans kadın var. Aslında bu romanda çok fazla LGBTİ birey de var. Hayaletler kısmında olsun, Aydan'ın aile geçmişinde olsun. Orada tabii bir tinerci çocuk var, bir rahip var. Yani aslında o Beyoğlu'nun tarihini böyle anlamlandırabilecek pek çok karakter var işin içinde. Nasıl yazdım bunları? Dediğim gibi zaten kafamda hep bunlar benim olan şeylerdi. Hani Beyoğlu tarihine de biraz meraklıyım, İstanbul tarihine. Dolayısıyla çok böyle zorlanmadım ama yine de tabii bilgilerimi gözden geçirdim yazarken. Bir de ben biraz şöyle yazıyorum aslında. Kafamda bir konu oluyor ve biraz da yazmaya başladığımda kalemin beni götürdüğü yere gidiyorum. Çok da planlamıyorum. İşte şu bölümde şunu anlatayım, bu bölümde bunu anlatayım. Biraz öykünün akışına bırakıyorum kendimi. Dolayısıyla o Beyoğlu hayaletleri kısmında da o öyküler kendi kendine geldi. Zaten zihnimde uzun zamandır dönüp duran öykülerdi. Onlar o şekilde ortaya çıktılar.
Peki şöyle bir şey. Daha önceki romanlarında olmayan bir korku, gerilim unsuru var. Zaten yayın evi Dark İstanbul.
Evet,
Sen daha önce
evet.
onların antolojilerine de öykülerle katkıda bulundun.
Dark İstanbul aslında yeni bir yayın evi ve ben de kuruluşundan beri oradayım. Daha önce antolojiler yaptım, evet.
O
Yani biraz.
esasında bir o şöyle bir şey var. Dark İstanbul bir yayın evi mi? Bir yoksa yapı mı? Çünkü oradaki yani sizin şey var. Dark İstanbul serisi var onun dışında. Yani hem yayın
Tabii.
evi hem bir serisi var. Hem o grup içinde yani yayın evinle birlikte o antoloji yazan grup hepinizin bir korku sevme durumu da var. Yani
Evet. Şimdi o korkuyu en baştan şöyle bir kısaca özetleyeyim, daha anlaşılır olması açısından. Ben şimdi çoğunlukla fantastik yazıyorum. Zaten sen de biliyorsun önceki romanlarımdan. Fantastik ya da alegorik bir dil kullanıyorum. Doğaüstü kurgu. Tabii eski romanlarda da böyle çok belirgin olmasa da böyle hafif korku dokunuşları vardı. Ama üçüncü romanda daha belirgin bir korkuya evrildim ben. Onda tabii şunun da etkisi var. 2017'den itibaren ben birkaç korku antolojisinde yazar olarak yer aldım. Ve Türkiye'de korku yazan, çizen arkadaşlarla daha böyle içli dışlı olduk. Ben korku zaten okumayı seven biriydim. İyi korku edebiyatı okumayı seven biriydim. İşte Edgar Allan Poe'yu çok severim, Lovecraft'ı, Stephen King'i, Shirley Jackson'ı. Zaten bir ilgim vardı. Ama o ekibin içine girince, korku antolojileri yazan ekibin, tabii korku edebiyatı üzerine daha çok düşünmeye başladım ve kalemim ister istemez biraz o tarafa evrildi. İçimdeki o korku yazarını keşfettim, yani daha doğru bir ifadeyle, ve sevdim de korku yazmayı. Üç antoloji yazdık. Orada Orkide Ünsür diye bir arkadaşımız vardı. O da gotik korku yazarıdır. Onun böyle proje yönetmenliği yaptı. Üç antoloji: Aşkın Karanlık Yüzü, Karanlık Yılbaşı Öyküleri, Karanlık Kadınlar diye peş peşe üç antoloji geldi. Akabinde Hayalet Müzik diye ben kendim bir korku antolojisi yaptım. Müzik temalı karanlık öykülerden, ki onun da ikincisi çıkacak şimdi Mart ayında. Onun da müjdesini vermiş olayım. Hayalet Müzik
Oo,
2,
bu güzel bir haber
ikincisi
oldu.
çıkacak. Güzel bir haber oldu ve orada yine bir sürpriz sana. Yazarlardan biri de Mehmet Güreli. Mehmet Güreli de bizim korku antolojisinde öyküsüyle katıldı.
Mehmet Gürel'den korku okumak çok ilginç olacak.
Evet, böyle karanlık korku. O da seviyor aslında öyle şeyler. Mehmet abi de yani gotik, işte hayaletler, bilim kurgu, distopya, bayağı öyle şeyleri seviyor aslında. O da sağ olsun katıldı. Yani ez cümle işte korkuyla, böyle 2017'den beri korku edebiyatıyla biraz daha haşır neşirim. Dark İstanbul'da 2019 yılında aslında böyle adımları atılan bir oluşum, bir proje. Yani sadece yayın evi demeyelim buna. Grup başkanımız Sami Dündar. Sami Dündar aynı zamanda bir yapımcı, yönetmen ve yazar. Kendisinin de kitapları var. Ve aynı zamanda film yapımcısı, yönetmen. İşte Sami Bey böyle bir projeye ön ayak oldu. Yani hem böyle korku, bilim kurgu, fantazya türlerinde kitaplar yayınlayan, aynı zamanda da işte bunları böyle dizi, film olmasına çabalayacak. Aynı zamanda bir dergi de ayağı olacak. Yani Dark İstanbul'un bir dergisi de çıkacak yakında, o da düşünülüyor. Yani hem yayın hem de yapım evi olan böyle geniş bir proje aslında. İstanbul'la ilgili, İstanbul'un işte daha dark yüzünü hem mitolojisinden, hem suç unsuru, hem fantastik edebiyat açısından böyle İstanbul malzemesini o açıdan kullanmayı amaçlayan, hem işte bu alandaki yazarlarla, çizerlerle, hem de sinemacılarla ortak bir platformda buluşmayı hedefleyen bir proje. Dark İstanbul projesinde ilk ürünleri bu kitaplar oldu. Yani benim romanım Dolunay Ayini, iki tane Dark Antoloji. O Dark Antoloji'de de benim öykülerim var, üç öyküm var. Bir de böyle birkaç arkadaşımızın daha romanları var. Yani bireysel romanlar var, öyküler var. Böyle dokuz kitapla çıkan, şimdilik iyi de giden güzel bir proje oldu. Yani aslında güzel bir soluk getireceğini düşünüyorum yayıncılık dünyasına, sanat dünyasına.
Dilerim. Şimdi senin ilk romanın Aşık Kadınlar Denizhanesi. Şu an aklıma geldi. Onun sonunda da yani sonuna doğru belki biraz şey vardı bir korku unsuru. Ama esasında o bir fantastikti. Ve senin işte Benim Güzel Ölülerim var. Ama bir kadın hani kadınlara yönelik şiddete karşı bir duruşum var. Hatta bu romanda da işte o bahsettiğim Avukatlık bürosu üzerinden Türkiye'deki kadına şiddetin çeşitli örneklerinin romanda yansıtıyorsun. Yani son dönemde kadına şiddet, işte İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atma çabaları, kadına şiddetin cezasız kalması, buna karşılık kadının kendisine şiddet uygulayan, cinsel tacizde bulunan erkeğe herhangi bir savunmasına karşılık ağır cezalar alması. Bu konular hakkında bir yazar olarak, bir kadın olarak ne düşünüyorsun?
Yani bu benim için hakikaten çok yaralayıcı bir şey. Kadına şiddetin hala 2021 yılına geldiğimiz şu günlerde hala bu şekilde devam etmesi, her gün hemen hemen bir kadına şiddet, taciz, tecavüz haberinin alınması ve bunların çoğunun cezasız kalması. Hatta hukuk tarafından neredeyse bazı suçluların artık tırnak içinde korunması noktasına gelmesi. İnsan kendini çok çaresiz hissediyor bir kere. Yani hepimiz böyle bir şiddetin mağduru olabiliriz. Bu ülkede, hatta sadece Türkiye'ye de özgü bir şey değil. Dünyanın birçok yerinde var ama Türkiye'de yaşadığım için beni tabii ki Türkiye kısmı daha çok ilgilendiriyor. Yani toplumun geneline yayılmış çok ciddi bir şiddet mekanizması, normalleştirilmiş mobbing mekanizması. Bu hala çok rahat işliyor kadına yönelik. Ve kabullenilmiş bazı şeyler var. Yani işte kadınlar belli bir saatten sonra sokağa çıkarsa başına bu gelir. İşte sen de mini etek giymeseydin. Hala böyle düşünen ve toplumda da söz sahibi olan insanlar var. Buna karşı İstanbul Sözleşmesi'nin tam anlamıyla uygulanabilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü caydırıcı bir niteliği var. O yüzden İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanırlığının sağlanması gerektiğine inanıyorum, böyle düşünüyorum. Onun için de her platformda zaten düşüncelerimi söylüyorum. Yani bu toplumda yaşayan bir kadın olarak zaten benim kadına şiddet haberlerinden, taciz haberlerinden etkilenmemem, bunları içselleştirmemem mümkün değil. Bir şekilde içselleştiriyorsun, dert ediniyorsun ve yazdıklarına da bunlar yansıyor zaten. Bu romanda da böyle oldu. Yani Dolunay ayininde kadına şiddet, ötekileştirme, bunlar çok önemli şeyler, dert edindiğim şeyler ve romanda da bunların üstüne gidiyorum. Hatta sadece
Şimdi
günümüz için değil, antik çağ için de gidiyorum. Yani o antik çağın ötekileştirilen kadınları, Medea, Medusa, bunlar da var romanda.
onlar
Lamia
var ama
mesela.
şimdi şöyle bir şey soracağım. Son dönemde konuştuğum kimi kadınlar artık bu yaşanan olaylardan sonra erkeklere şiddet uygulamak, hatta işte aynı şekilde cevap vermek istediklerini söylüyorlar. Yani bu şiddetin cezasız kalması kimi kadınlarda bir şiddet fikrini doğuruyor. Şimdi senin romanında Aydan'ın rüyaları üzerinden düşününce sende de böyle bir tepki olmuş gibi geliyor bana. Yani bu kadınlara büyük aşırı şiddet uygulayan, yani bir kadını yakarak öldürdüler. Yani böyle bir korkunçluk, canilik yok. Yani böyle durumlardaki işte katillere karşı Aydan'ın rüyaları üzerinden bir şiddet uygulanıyor. Yani bir kadınlara da erkeklere, katil erkeklere şiddet uygulanıyor. Böyle bir şey var mı sende de artık? Yani bu cezasızlığı gördükten sonra isyan ederek, meşhurdur Umberto Eco, hani iki rahibi öldüremeyeceğim için gülün adını yazdım der gibi, bu erkeklere bir sinir oldum ama yapacak bir şeyim yoktu, Dolunay ayinini yazdım tarzında.
Ya aslında bilinçaltında öyle bir şey olur. Tabii ben şiddete her türlüsüne karşıyım. Yani öyle bir şey tabii düşünmem mümkün değil. Hani erkeklere de şiddet uygulayın o zaman gibi bir şey kesinlikle katılmıyorum. Yani kimse birbirine şiddet uygulamasın. Her şey hukuk çerçevesinde mümkün olduğunca çözülsün ama senin dediğin gibi Dolunay ayininde öyle bir şey var. Yani kadınlara işkence yapan, şiddet uygulayan erkekler bir şekilde öldürülüyor. Bazı işte kadim güçler tarafından, varlıklar tarafından.
Ha, oraya çok girmeyeyim ama öyle bir şey var.
Var, var.
Spoiler
Öyle bir şey var.
olmasın.
Evet, çok fazla spoiler vermeyeyim ama dediğim gibi yani Umberto Eco'nun söylediği şey benim de bilinçaltımda orada çıkmış olabilir. Yani tabii ki gerçek hayatta böyle bir şey değil. Orada fantastik bir kurgunun içinde öyle bir şey var. Yani aslında hep böyle her insan işte yaptığının karşılığını görür gibi bir şey belki. Yani o kadar basit ifade etmeyelim de bir şekilde herkes yaptığıyla yüzleşiyor diyelim yani romanda.
Peki sana yani soracak çok soru var ama mesela benim kişisel olarak romandan merak ettiğim bu ay bağlantıları işte aydan, hilal. Hani bunları biraz açabilir miyiz? Spoiler olmayacaksa tabii.
Tabii yok spoiler olmaz onu zaten bütün kitap tanıtımlarında da ifade ediyorum. Yani bu romanda Tanrıça Hekate de önemli bir rol üstleniyor. O ay bağlantısının biraz temelinde o var. Hekate aslında Anadolu'lu bir tanrıça. Hekate çok da popüler bir figür. Sen de bilirsin yani birçok işte yabancı dizide, çizgi romanda vesaire Hekate çok ön plandadır. Cadıların tanrıçası olarak bilinir. Tabii biraz o cadılık kavramının kötücülleştirilmesiyle de ilgili bir şey bu işte bu Orta Çağ'la birlikte. İşte pagan inancın daha böyle yer altına inip de işte tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasıyla birlikte işte cadılık böyle kötü bir kavram olarak algılatıldığı için Hekate de kötücülleştirilmiş. Aslında Hekate çok ilk defa Hesiodos'un Teogonyası'nda bahsediliyor Hekate'den. Antik çağ yazarı Hesiodos'un o da milattan önce 7. 8. yüzyıllar. Anadolu'lu bir tanrıçadır. Bilinen en büyük tapınağı da Lagina'dadır Muğla'da. Ondan sonra Frigya bölgesinde de tapımı vardır. Tabii daha sonra Yunanistan'a vesaire de yayılıyor ve İstanbul tarihinde de çok önemli bir tanrıçadır Hekate. Kitapta onlardan da bahsediyorum. Yani İstanbul'da hem Kalkedon'da, Kadıköy'de tapınağı var. Hem tarihi Yarımada'da hem de Emirgan'da Ay Tanrıçası Hekate'ye adanmış bir tapınak var. Ve bunlar benim romanda da zaten Hekate'nin o kültü de önemli bir yere sahip. O ay bağlantısının temelinde de Tanrıça Hekate var. Önemli bir tanrıça yani Anadolu ve İstanbul için. Her ne kadar işte 12 Olimpos'tan biri değil mesela ama Anadolu kökenli, Yunan'dan ziyade Anadolu kökenli önemli bir tanrıça.
Zaten
Kitapta
romanda bir
da
de şu var, antik dönemde işte hani günümüzde artık kötü gösterilen veya hikayesi farklılaştırılmış kadın tanrıçalar veya kadim varlıkların gerçek yani doğru hikayeleri, esas onların da bir kurban olduğu veya yanlış anlaşıldığı.
Tabii onlar da var hep kitapta. Mesela Medusa, saçları yılana çevrilen, cezalandırılan. Aslında mitlere baktığında Medusa'nın bir suçu yok. Yani tecavüze uğruyor, Poseidon'un tecavüzüne uğruyor. Ondan sonra Gorgon'a çevriliyor. İşte öldürmeye çalışıyorlar, öldürüyorlar, kafasını kesiyorlar. Orada Medusa'nın aslında lanetli bir varlık değil, bir kurban olduğunu anlattım ben. Medusa figürü üzerine. Tabii
Peki yani
Medea var
bu
burada.
esasında kadının şiddet, kadının ikinci plana itilmesi yıllardır, yani çok uzun yıllardır. Yani bütün bunların temelinde bu geçmişten gelen kurbanları veya işte kadınları kötüleştirme, onları işte kötü şekle koymanın ya da işte cadıdır, işte lanetli Medusa'dır falan gibi yapmanın bir etkisi olduğunu düşünüyor musun? Ve artık hani bu kadına şiddeti engelleyeceksek, kadının bu yaşadıklarının önüne geçmek istiyorsak, geçmişten gelen o yanlış algıları da kırmamız gerekiyor gibi bir düşüncen var mı?
Tabii ki var. Yani senin dediğin şey mutlaka etkisi var. Bu zaten bir anda oluşmuş bir şey değil bu kadına şiddet ya da kadını ötekileştirme algısı vesaire. Bu yıllar içinde zaten inşa edilmiş bir şey. Yani anladığımız kadarıyla işte antik çağda hatta Anadolu'da bakıyoruz antik çağ da öncesinde. Neolitik çağda kadın çok daha önemli günümüze göre. İşte hep biliyorsun o Çatalhöyük'ün meşhur ana tanrıça figürleri vardır. Hep şeyler, tanrısal varlıklar çoğunlukla kadındır, ana tanrıçadır. Ama daha sonra bu tersine evriliyor. Tabii biraz devletleşme sürecinin başlaması, erkek egemenliğin ortaya çıkması biraz kadını ikinci plana atıyorlar. Akabinde tek tanrılı dinlerle birlikte o tek tanrılı dinleri de tabii ruhban sınıfının kendilerine daha uygun bir hale getirmek için kadını zaten işte böyle erkeğe bağlı, erkeğe bağımlı olan, bağımlı olması gereken işte belli roller biçilmiş. İşte annelik, ev kadınlığı, onun dışında çıkmayan, çıkamayacak olan bir figür haline getiriyorlar. Bu işte bin yıllar içinde oluşmuş bir süreç. Günümüzde yaşadığımız şeyler de bunların bir devamı aslında yani. bin yıllardır süren bir şey bu kadını ötekileştirme ya da kadına şiddeti. İşte bazı şeyler bile söylüyorlar din adamları, işte şu küçük bir tokat vurabilirsiniz bir şey olmaz karınıza vesaire gibi. Tabii bunlar toplumda birdenbire ortaya çıkmıyor, bunların tezahürü. Yani ve kolay da maalesef bitecek şeyler değil, ama mücadele etmek gerekiyor bitmesi için.
Maalesef öyle ama haklısın, mücadeleye devam. Peki şimdi yeni antoloji geliyor. 3 roman işte en son olarak Dolunay Ayini. Yeni bir roman hazırlığı fikri veya işte belli bir noktaya gelinmişliği var mı?
Var. Kafamda aslında birkaç tane böyle sıraya koyduğum kurgu var. Şimdi bir tane biyografik bir roman olacak ama kimin olduğunu söylemeyeyim hiçbir yerde çıkmadan. Öyle bir şeye girişiyorum şu an. Hani şey de olacak, bayağı da zorlu bir süreç olacak ama
benim
çok
sonra
yazma...
ben öğreneyim onu.
Sonra özel olarak sana söylerim. Evet. Onun dışında tabii yazmayı düşündüğümde yine bir antik diyebileceğim, hatta onun öncesine dair bir kurgu var. Yani tarihi gerçeklere dayanan bir kurgu ama mutlaka yine fantastik kısımlar olacaktır işin içinde. Yani böyle birkaç tane kurgu var sırada yazılmayı bekleyen. Hepsini de yazacağım umarım.
Peki korku ne ölçüde olacak? Yani bundan sonra korku görür müyüz, yoksa fantastik hep var o biliyorum. Kadın her zaman var ama korku ne ölçüde olacak?
Korku olacak bundan sonra hep. Yani tabii ki o biyografik romanda olmayacak. O ayrı bir işin kısmı çünkü. Ama korku unsurları olacak. Çünkü ben seviyorum korku yazmayı. Yani o gerilim işte ve şey de çok müsait buna. Benim anlattığım bu antik çağ öyküleri vesaire korku yazısı çok müsait. Çünkü o işte karanlık atmosfer, o mitolojik varlıklar, o tekinsizlik, nereden neyin çıkacağını bilememe hali, bunlar hep korkuyu aslında destekleyen şeyler. Dolayısıyla korku yazmayı devam edeceğim diye düşünüyorum bundan sonra. Yani ister istemez.
Peki, çok teşekkür ederim yayına katıldığın için.
Ben de çok teşekkür ederim Ali'ye, çok mersi.
Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Özlem Ertan'la son romanı Dolunay Ayini'ni konuştuk. Şu an satışta. Çok ilginç, fantastik bir roman. Türkiye'de çok örneği bulunmayan fantezi ve korkunun iç içe geçtiği ama İstanbul tarihindeki önemli olayların ve ayrıca Anadolu, Yunanistan'a da gitse Anadolu bir mitolojinin, kökenleri Anadolu'ya dayanan mitolojinin yine romanın içinde bulduğu ve hani bu romanlar genelde bazen bu kadar şey bir araya kattığınızda olmaz ama güzel bir tadı da olan bir roman. O yüzden şahsi olarak tavsiye ediyorum. Ali Abada ile Gündem sizdeydiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek üzere. Yayınlarımızı YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Ahval'in YouTube kanalına üye olursanız başka videolarımızdan da yüklendiği anda anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Twitter ve Facebook'tan bizi takip edebilir, haberleri engelsiz okuyabilirsiniz. Telefonunuz veya tabletinizin modeli markası ne olursa olsun Ahval uygulamasını indirdiğinizde de yine haberlere engelsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.